Ayrım 18.
Ama akıllarına bile getiremedikleri bir şey oldu. Kardeşlerin ikisi de öldü. Savaş sona ermişti artık. Tebaiye saldıran 7 komutandan yalnız Adrastos canını kurtarabilmişti. Kral Kreon düşman ölülerinin gömülmemelerini buyurdu. Gömülmeyen ölüler Hades'e giremeyecek, acı içinde dolaşıp duracaklardı. Antigone, Kreon'un buyruğunu yerine getirmedi. Eteokles gibi kardeşi Polineikes'in de gömülmesini istiyordu. Gizlice düşman ölülerinin bulunduğu yere gitti. Kardeşini gömdü. Yakalansa bile aldırmazdı artık. Ölüleri bekleyen nöbetçiler Oedipus'un kızını yakalayınca Kreon'a haber saldılar. Kreon öfkeyle geldi. "Buyruğumu bilmiyor muydun?" diye sordu Antigone'ye. "Biliyordum," diye cevap verdi Antigone. "Neden yasayı çiğnedin öyleyse?" "Senin yasan bu, tanrıların yasası değil, haklı bir yasa değil," dedi Antigone. Aismene ne kadar çalıştıysa olmadı. Bir ölümlünün koyduğu yasağı çiğneyen Antigone öldürüldü. Tebaiye karşı yediler. Bu öyküyü iki ünlü oyun yazarı, Aisiklos ile Öripides anlatmışlardır. Öripides'in oyununun Aisiklos'unkine göre daha derli toplu olduğu söylenebilir. Polineikes gömülüp Hades'e gitmişti. Ama öteki 5 komutan tozlar içinde yatıyorlardı. Adrastos ne dediyse Kreon'a sözünü dinletemedi. Ölüler gömülmedi. Argos kralı bunun üzerine Theseus'a gidip ondan yardım istedi. Kreon ne büyük bir günah işlediğinin farkında değil. Yardım et bize, ölülerimizi gömdür dedi. Yanında komutanların anneleri, karıları, çocukları vardı. Theseus Adrastos'un dileğini oya koydu. Athenailler Kreon'dan ölülerin gömülmesini istemeye, istekleri kabul edilmezse Tebaililerle savaşmaya karar verdiler. Kreon, Theseus'un yolladığı habere aldırmadı bile, ölüleri gömdürmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ordusuyla birlikte Tebai'ye yürüdü Theseus. Kreon'un askerleri ünlü kahramanın karşısında pek dayanamadılar. Herkes sokaklarda oluk gibi kan akacağını sanıyordu. Ama Theseus, "Ben buraya kan dökmek için gelmedim," dedi. "Ölüleri gömmek için geldim. Sonra 5 komutanı, Kapaneus'u, Eteokleus'u, Hipodemon'u, Atalante'nin oğlu, Partenopayos'u, Teides'u kendi elleriyle teker teker yıkadı, ateşe attı. Kapaneus'un karısı kocası yanarken dayanamayıp alevlerin içine fırlattı kendini. Aradan 10 yıl geçti. 5 komutanın oğulları babaların öçlerini almak için birleşerek Tebai'ye yürüdüler. Şehre girip her yeri yaktılar, yıktılar. Taş üstünde taş bırakmadılar. Sadece Harmonia'nın gerdanlığı kaldı geride. O da Delphoi'ye götürülerek ünlü tapınağa konuldu. 19. Athenai soyu. Aşağıdaki öykülerden Procne ile Pilomele, Procris ile Kepalos, bir de Oretia ile Boreas. Ovidius'tan alınmış son ikisinin ayrıntıları için ayrıca Apollodoros'a başvurulmuştur. Creusa ile yoğunun başından geçenler ise Öripides'in bir oyununa konu olmuştur. Öripides sözü geçen oyunda seyircilerine Yunan tanrılarının acıma, onur gibi değerler bakımından insanlardan pek değişik olmadığını anlatmaktadır. Oyunun sonunda bakın demektedir. Bakın, Apollon güneş tanrısı, doğruluk tanrısı yüce Apollon işte bu. Neler yaptı gördünüz ya, seyircilerin böyle oyunların oynandığı tiyatroları doldurduğu sıralarda Yunan mitolojisi son zamanlarını yaşıyordu. Athenai soyunu öteki soylardan ayıran en belli başlı özellik bu soydan gelen kişilerin başlarından garip garip olaylar geçmiş olmasıdır. Aşağıdaki öykülerde bulunan tuhaflıklara mitolojinin başka öykülerinde kolay kolay rastlanılmaz. Kekrops. Kekrops ilk Atika kralıydı. Ataları gibi kendisi de tam insan değildi. Kekrops ünlü kahraman, bir ejderhadan doğmuş, belinden aşağısı yılan. Tanrıça Athena'nın, Athenai şehrinin koruyucusu olmasını sağlayan da Kekrops'tu. Athena ile birlikte Poseidon da Athenai'nin koruyucusu olmak istiyordu. Deniz tanrısı gücünü göstermek için üçlü çatalını Akropolis'e saplamış, fışkıran tuzlu suyu derin bir kuyuda biriktirmişti. Ama Athena daha yararlı bir iş yapmış, Kekrops'un şehrine zeytin ağacını armağan etmişti. Tanrıçanın bu armağanına karşılık Kekrops şehrin koruyuculuğunu Athena'ya verdi. Poseidon çok kızdı buna. Korkunç bir sel göndererek Athenailileri cezalandırdı. Bazıları Athena'nın seçimini kadınların sağladığını söylediler. Poseidon ile Athena arasında seçim yapmak gerektiği zaman herkesin oyuna başvurulmuştu. Bütün kadınlar tanrıçaya, bütün erkekler de tanrıya oy vermiş, kadınların bir fazla olması yüzünden Athena kazanmıştı. Erkekler erkekliklerine yediremediler bunu. En az Poseidon kadar öfkelendiler. Deniz tanrısı sel göndermeye karar verdiği zaman erkekler de kadınların oylarını göz önüne alamayacaklarını belirttiler. Ama olan olmuş, Athena'nın koruyuculuğunu Athena almıştı bir kere. Bazı yazılara kalırsa Kekrops yarı insan yarı yılan bir yaratık değil, herkes gibi insandır. Ününü atalarıyla kendi soyundan gelenlere borçludur. Erekteus'un oğlu Procne ile Pilomele'nin kardeşi Theseus'un da atası olmasaydı bugün adı bile anılmazdı. Procne ile Pilomele. Bu ikiz kız kardeşin büyüğü olan Procne, Tayrakya kralı Tereus'la evliydi. Ares'in oğluydu Tereus, babasının bütün kötü yanlarını almıştı. Procne yıllardır annesinden, babasından, kardeşinden uzakta Tayrakya'da yaşıyordu. Oğlu Aitys 5 yaşına gelince Tereus'a, "Kardeşim Pilomele'yi özledim," dedi. "Gelip bir süre burada kalsa." Tereus, karısının bu dileğini yerine getirmek için kalkıp Athena'ya gitti. Procne'nin babasıyla konuşup Pilomele'yi Tayrakya'ya götürmek için izin istedi. Athena kralı kızını onunla birlikte göndermeye karar verdi. Pilomele zaten dünden razıydı buna. Eniştesiyle birlikte yola çıktılar. Yolculuğun daha ilk günlerinde Tereus Pilomele'ye tutuluverdi. Öyle güzel bir kızdı ki Pilomele kendini gören ya Naipe ya da Night sanırdı. Onu elde etmek için neler düşünmedi ki Tayrakya kralı. Sonunda haber aldım Procne ölmüş diyerek Pilomele'yi kendisiyle evlenmeye zorladı. Ne yapsın Pilomele? Her kardeşin yapacağını yapıp eniştesine vardı. Vardı ama çok geçmedi, işin aslını öğrendi. Öfkeden ne diyeceğini şaşırdı. Tereus'a, herkese söyleyeceğim bunu diye bağırdı. Herkese anlatacağım. Senin ne aşağılık biri olduğunu bütün dünya öğrenecek. Tarakya kralı korkarak dilini kesti Pilomele'nin. Sonra zavallı kızı bir yere kapayıp başına nöbetçiler dikti. Procne'ye gidip kardeşinin yolculuk sırasında öldüğünü söyledi. O günlerde yazı diye bir şey yoktu. Onun için ne konuşabiliyordu Pilomele ne de yazabiliyordu. Ama başka anlatma yolları vardı. Usta bir demirci bir av öyküsü mü anlatmak istiyor? Hemen bir kalkan yapar, boğaları yutan aslanlar, köpekleriyle saldıran silahlı avcılar döverdi kalkana. Bir hasat öyküsü mü anlatacak? Çalışan kızlar, kaval çalan çobanlar çizerdi. Kadınlar için de başka yollar vardı tabii. Onlar da örgü örüp dokuma dokurlardı. Pilomele örgüde işlemede son derece ustaydı. Kendi başından geçenleri duyurmak için tezgaha oturup içindeki acıyı dokudu. Sonra da işlemeyi kraliçeye götürmesi için kendisini bekleyen yaşlı kadına verdi. Yaşlı kadın kardeşi için hala yas tutmakta olan Procne'ye götürdü işlemeyi. Kraliçe armağını açar açmaz donup kaldı. Pilomele'nin yüzünü görmüştü işlemede. İşte bu da kocası Tereus'tu. Sonra sanki yazılmış gibi her şeyi okudu. Kabaran duygularına zor engel oldu. Kardeşini nasıl kurtarıp kocasını nasıl cezalandıracağını düşünmeye başladı. Pilomele'yi buraya getir dedi yaşlı kadına. Kadın Tereus'un öfkesinden çekinerek ben böyle birini bilmiyorum diye cevap verdi. Yalan söyleme ben her şeyi biliyorum. Yaşlı kadın baktı ki kurtuluş yok, Pilomele'yi saraya götürdü. İki kardeşin karşılaşmaları çok acı oldu. Bir süre ağlaştıktan sonra Procne, üzülme sen dedi, Tereus yaptıklarının cezasını bulacak. O sırada Aysis girdi odaya, bir süre oğluna baktı kraliçe. Babana ne kadar benziyorsun diye fısıldadı. Hançerini kaptı, sonra birkaç kere oğlunun gövdesine indirdi. O gün öğleden sonra Aitys'in ölüsünü parça parça doğradı Procne. Kazana atıp kaynattı. Akşamleyin de yemek diye kocasının önüne koydu. Tereus afiyetle yedi oğlunu ama yemekten sonra gerçeği öğrenince çılgına döndü. Onun şaşkınlığından yararlanan Procne ile Pilomele saraydan kaçtılar. Öç almayı aklına koyan kral onları kovalamaya başladı. Daulis yakınlarında iki kardeşe yetişti. Tam ikisini de öldürecekken tanrılar Procne ile Pilomele'yi birer kuş yapıverdiler. Dilsiz olduğu için kırlangıç oldu Pilomele. Öteki kuşlar gibi ezgiler çıkaramıyordu gagasından. Sadece cıvıldayıp duruyordu. Procne ise bülbül oldu. Son derece tatlı ama o kadar da hüzünlü bir şarkı tutturdu. öldürdüğü oğlunu unutamıyordu. O kahverengi kuş, o bülbül, yas tutar her zaman hüzünlüdür. Ah Aytız, oğlum benim, nerelerdesin? Tereus'u da kuş yaptı tanrılar. Kötü yürekli kral, koca gagalı, çirkin bir atmaca oğlu verdi. Bu öyküyü anlatan Latin yazarlarından bazıları, kardeşleri karıştırıp dilsiz Pilomele'nin bülbül olduğunu söylemektedirler. Bunun saçmalığı apaçık ortadadır. Ama kim dinler? İngiliz edebiyatına bir göz atın. Pilomele'ye hep bülbül dendiğini göreceksiniz. Procris ile Kephalos. Güzel güzel olduğu kadar da talihsiz bir kadın olan Procris, Procne ile Pilomele'nin yeğenleriydi. Rüzgarlar tanrısı Oilos'un torunu Kephalos'la evliydi. Mutluluk içinde yaşayıp gidiyorlardı. Ama bu mutluluk şafak tanrıçası Aurora'nın araya girmesiyle bozuldu. Kephalos her sabah erkenden kalkıp geyik avına çıkardı. Şafak tanrıçası genç avcıyı birkaç kere görmüş, ona aşık oluvermişti. Ama Kephalos'un gözü Procris'ten başkasını görmüyordu. Aurora, yakışıklı delikanlının bu bağlılığını koparmak için elinden geleni yaptı. Sonunda, bakalım dedi, karın da sana bu kadar bağlı mı? Nereden biliyorsun seni aldatmadığını? Bu soru Kephalos'u çılgına çevirdi. Uzun süredir karısından uzaktaydı. Üstelik Procris de öyle güzeldi ki. Karısının kendisine bağlılığını denemeden içi rahat etmeyecekti. Hemen kılık değiştirerek ülkesine döndü. Bazıları bu konuda Aurora'nın delikanlıya yardım ettiğini söylerler. İster etmiş ister etmemiş olsun. Öyle değişik bir kılığa girdi ki Kephalos, değil karısı neredeyse kendi bile tanıyamayacaktı kendisini. Kıskanç avcıyı acılı yüzlerle karşıladılar evinde. Delikanlı, neden böyle üzüntülüsünüz diye sordu hizmetçilere. Efendimiz uzaklarda da onun için cevabını aldı. Bunu duyunca çok sevindi Kephalos. Demek beni bu kadar çok seviyorlar diye düşündü. Procris'in karşısına çıkarıldığı zaman sevinci daha da arttı. Karısı kocasının yokluğundan ötürü öyle üzgün, öyle üzgündü ki Kephalos neredeyse kendini tutamayıp kim olduğunu söyleyecekti. Ama Aurora'nın alaycı sözleri geldi aklına. Procris'e yakınlık göstermeye başladı. Ne kadar güzelsiniz dedi kadına. Kocanız uzaklarda kim bilir kiminle sevişirken siz burada tek başınıza solup gidiyorsunuz. Procris ağırbaşlı davranışını sürdürdü. Karşısındaki yabancıya yüz vermedi. Ben kocama bağlıyım dedi. O nerede olursa olsun ben ondan başkasını sevemem. Birkaç gün sonra kılık değiştirmiş Kephalos'un üstelemelerine dayanamayarak bir an duraklayıverdi. Bu duraklama Kephalos için yetti de arttı bile. Utanmaz kadın diye bağırdı. Bak işte ben senin kocanım. Beni aldatmaya kalkarsın ha? Kendi gözlerimle gördüm. Aslında gördüğü bir şey yoktu ya. Neyse. Procris uğradığı bu haksızlığa dayanamayarak evden kaçtı. Sevgisi ansızın nefrete dönüvermişti. Kocasına da bütün erkeklere de lanet ederek dağlara çıktı. Yalnız başına yaşayacaktı artık. Çok sürmedi, Kephalos suçunu anladı. Karısının izini aradı bir süre. Sonunda Procris'i saklandığı yerde bularak bağışlamasını diledi. Kocasını hemen bağışlamadı Procris. Ama sonunda onunla yeniden aynı evde oturmaya boyun eğdi. Karı koca eskisi gibi mutluluk içinde yaşamaya başladılar. Gece gündüz birlikteydiler. Zaman zaman da ava çıkıyorlardı. Procris kocasına nereye fırlatılırsa gidip oraya saplanan bir mızrak armağan etmişti. Bir gün yine ava gitmişlerdi. Karı koca ağaçların arasında ayrıldılar. Kephalos çevresini gözetlerken biraz ilerisindeki bir çalılığın kıpırdadığını gördü. Karısının verdiği mızrağı çalılığa fırlattı hemen. Hayvan yerine bağırarak bir kadın yığıldı otların arasına. Bu kadın Procris'ti, ölmüştü. Oretia ile Boreas. Oretia, Procris'in kardeşlerinden biriydi. Kuzey rüzgarı Boreas bir gün onu görmüş, görür görmez de sevmişti. Gidip babasından istedi kızı. Oretia'nın babası Erecteus da Athenailer de razı olmadılar buna. Procne ile Pilomele'nin başlarına gelenleri unutmamışlardı. Tereus'un kuzeyli olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden de kuzeyde yaşayanlardan hiç hoşlanmazlardı. Ama kuzey rüzgarı, Poyraz bu. Birini sever de elde etmez olur mu? Bir gün estiği gibi ırmak kıyısında kardeşleriyle oynayan Oretia'yı kaptı götürdü. Sevdiği kızla zorla evlendi. Bu evlenmeden iki oğulları oldu. Zetes ile Kalais. Adını taşıyan çocuklar yıllar sonra Altın Post'un aranışı serüvenine katılmışlardır. Creusa ile Yon. Prokris ile Oretia'nın kız kardeşi olan Kreusa, daha çocuk yaştayken bir gün dağlara çiçek toplamaya çıkmıştı. Peçesini çiçeklerle doldurmuş, eve dönmeye hazırlanırken birdenbire güçlü bir adam çıktı karşısına. Kreusa'yı yakaladığı gibi bir mağaraya götürdü. Orada ne oldu diye sormak boşuna. Kreusa güzel bir kızcağızdı. Adam da Apollon'un kendisi. Apollon bu durumda her tanrının yapacağını yaptı. Yakışıklı tanrının yaptığı bu kadarla kalsa yine iyi. Kreusa'nın doğurma zamanı gelmişti. Ama Apollon ortalarda görünmüyordu. Zavallı kızcağız nasıl hareket edeceğini şaşırmıştı. Annesine babasına tanrının ettiği oyunu söyleyemiyordu bir türlü. Can korkusuyla evinden kaçıp gitti. Ayakları kaçırıldığı mağaraya sürükledi kendisini. Orada bir oğlan çocuk doğurdu Kreusa. Çocukcağızı ölüme bırakarak mağaradan ayrıldı sonra. Ama anne yüreği bu dayanır mı? Yeniden oğlunu bıraktığı yere döndü. Kimseler yoktu ortalıkta. Yerde kan lekesi falan görünmüyordu. Demek ki yabani hayvanlar parçalamamıştı oğlunu. Kreusa olsa olsa koca bir kartal ya da bir akbaba kaçırmıştır diye düşündü. Zaten çocuğun kundağı da kaybolmuştu. Bir süre sonra Kral Erekteus kızını Kasutos adlı bir adamla evlendirdi. Kasutos Yunanlıydı. Yunanlıydı ama ne Atenailiydi ne de Atikalı. Bu yüzden yabancı sayılıyordu. Evlilikleri pek mutlu bir evlilik olmadı. Kreusa durmadan oğlunu düşünüp üzülüyor, Kasutos da çocuk istiyordu. Kreusa'nın elinden ne gelir? Karı koca kalkıp Delpoi'ye gitmeye, tanrılara akıl danışmaya karar verdiler. Delpoi'ye varınca Kreusa kocasını şehirde bir rahiple baş başa bırakarak tapınağa çıktı. Orada yakışıklı bir delikanlı karşıladı kendisini. Neden üzgün olduğunu sordu. Sonra iç açıcı sözler söyleyerek kadıncağızın acılarını biraz azalttı. Kreusa güzel sözler söylüyorsun delikanlı, adın ne senin diye sordu. Delikanlı, Yon diye cevap verdi. Kendimi bu tapınağa adadım. Annem kim, babam kim bilmiyorum. Apollon'un rahibesi Paytia küçük yaşta beni bulup büyütmüş. Ansızın Kreusa'nın ağlamakta olduğunu gördü. Ama neden ağlıyorsun böyle? Doğruluk tanrısı Apollon'un yanına böyle gelinmez ki. Ben hiç sevmem Apollon'u diye bağırdı Kreusa. Sonra kocasının Delpoi'ye neden geldiğini anlattı. Ben de dedi, küçük yaşta ölüme bırakılan bir çocuğun nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Bir arkadaşımın çocuğu Apollon'dan olmuş. Yıllarca önce Apollon anne oğlu tek başlarına bırakıp kaçmış, yardım etmemiş. Yon, Apollon böyle şey yapmaz diye mırıldandı. Yapmış dedi Kreusa, biliyorum. Kısa bir sessizlikten sonra Yon, dediğin doğru olsa bile yaptığın doğru değil dedi. Karşındakinin bir tanrı olduğunu unutma. Kreusa hak verdi Yon'a, doğru söylüyorsun dedi. Tam o sırada Kasutos girdi tapınağa. Sevinçle Yon'u kucaklayarak oğlum benim diye bağırdı. Ne oğlu diye şaşkın şaşkın sordu delikanlı. Sen benim oğlumsun, Apollon öyle söyledi. Kreusa'nın yüreğini kıskançlık kaplamıştı. Annesi kim? Bilmiyorum, belki de öz oğlum değildir. Tanrı onu evlat edinmemi istemiştir. Bu sırada Apollon'un bakıcısı içeri girmeseydi şaşkınlık ve kargaşa sürüp gidecekti. Bakıcı, Kasutos'a, rahip seninle görüşmek istiyor dedi. Adam odadan çıkınca Yon'a bir kundak uzattı. Al bu kundak senin, anneni bulman için bir ipucu. Demek annem bu kundağa sarmış beni dedi Yon. Artık her yeri Asya'yı Avrupa'yı arar onu bulurum. Yon'un böyle uzun yolculuklar yapması gerekmedi. Kreusa kundağı tanımıştı bile. Oğlum diyerek delikanlının boynuna sarıldı. Siz ikiniz de delisiniz diye bağırdı Yon. Deli değilim. Biraz önce bir kadını anlatmıştım sana. İşte o kadın benim. Sen de mağaraya bıraktığım oğlumsun. Kundağın kenarında altından iki yılan olacak. İnanmazsan aç da bak. Gerçekten de iki altın yılan vardı kundakta. Anne oğul sevinçle kucaklaşıp öpüştüler. Bir süre sonra da Atenai'ye dönüp mutlu yıllar geçirdiler. 6. Bölüm. Pek önemli olmayan öyküler. 20. Midas ve ötekiler. Aşağıdaki öykülerden Midas'ı, Glaukos ile Skyla'yı, Pomona ile Vertumnus'u, bir de Eriskton'u, Ovidius, Danaitleri Aisiklos, Asklepios'u da Pindaros anlatmışlardır. Midas, Paygia kralıydı. Pek öyle akıllı biri değildi ama akılsızlığının cezasını sadece kendisi çekmiştir. Bir gün Midas'ın adamları sarayın yakınlarındaki gül bahçelerinde yaşlı Silenos'u buldular. Dionysos'u ararken yolunu kaybetmişti Silenos. Her zamanki gibi zil zurna sarhoştu yine. Ağaçların arasında sızıp kalmıştı. Midas'ın adamları tepeden tırnağa güllerle süslediler onu. Sonra da krala götürdüler. Midas güler yüzle karşıladı Silenos'u. Tam 10 gün 10 gece ağırladı. Yedikçe yedi Silenos, içtikçe içti. Sarhoş oldu, şarkılar söyledi, sızdı, ayıldı. 10. günün sonunda da Palgaya kralı elinden tutup tıpış tıpış Dionysos'un yanına götürdü onu. Dionysos, Silenos'a yeniden kavuştuğuna öyle sevindi, öyle sevindi ki, Midas dile benden ne dilersen dedi. Kral hiç düşünmeden, aman Dionysos diye cevap verdi. Her dokunduğum altın olsun, başka bir şey dilemem. Tanrı bu dileğini yerine getirdi onun. Ama akşamleyin yemekte başına neler geleceğini düşündükçe kıs kıs güldü. Zavallı Midascık, karnı acıkıp da sofraya oturunca ne kötü bir dilekte bulunmuş olduğunu anladı. Ağzına her götürdüğü şey altına dönüveriyordu. Ekmeğimi tuttu, al sana altın bir ekmek. Elmaya mı dokundu? İşte sapsarı, kaskatı bir elma. Hemen Dionysos'a koştu Midas, yalvardı yakardı. Ne olursun bu büyüyü boz diye gözyaşları döktü. Dionysos, git de Paktolos ırmağında yıkan, o zaman büyü bozulur diye cevap verdi. Paygıya kralı Paktolos ırmağına koştu hemen. Bir güzel yıkandı. Ondan sonra da sarayına dönüp tıka basa yedi içti. Şimdi onun yıkandığı ırmağa bakanlar altın kum tanecikleri görürler sularda. Bir öyküsü daha vardır Midas'ın. O da Apollon'la ilgilidir. Yüce Tanrı Paygıya kralının kulaklarını eşek kulaklarına çevirmişti. Bir suç işlediği için değil de aptallığı yüzünden bu cezayı görmüştür Midas. Apollon ile Pan arasında yapılacak bir çalgı çalma yarışmasında Midas yargıçlardan biri olarak seçilmişti. Kır tanrısı kavalıyla hoş sesler çıkarıyordu. Ama Apollon'un gümüşten ayrası her çalgıdan üstündü. Bir çalmaya başlamasın Apollon, musalar bile durup kendisini dinlerlerdi. Yargıçlardan ikincisi dağ tanrısı Tomolos, yengi çelengini Apollon'a verdi. Ama yüce musikiden ne anlasın Midas? Tuttu, oynak havalar çalan Pan'ı kazandırdı. Apollon da kızıp onun kulaklarını eşek kulakları yapıverdi. Midas bir süre Tanrı'nın armağanlarını koca bir külah içinde sakladı. Sakladı ama onun saçlarını kesen berber sonunda kulaklarını gördü. Kulakları gördüğünü kimseye söylememeye yemin etti. Berber bu, konuşmadan durur mu? Gitti bir çukur kazdı sazların arasında. Usulca Kral Midas'ın kulakları eşek kulakları diye fısıldadı. Aradan zaman geçti. Çukurun çevresinde büyüyen sazlar yel estikçe Kral Midas'ın kulakları eşek kulakları diye bağırmaya başladılar. Böylece herkes gerçeği öğrendi. Bu olaydan sonra Midas da şunu öğrenmiştir herhalde. İki tanrı yarışırken beğendiğini tutma, güçlü olanı tut.